Ayrım 12.
5. bölüm. Sayfa 107. Bu sıkıntılı dönemde bisiklet dinamosunu keşfettim. Bisikletlerin üzerinde hep görmüştüm onları. Minik bir metal şişe gibi tekerleğe iliştirilmiş halde duran bu şeylerle. Ama pek fazla ilgilenmemiştim. Ama bir akşam babamın bir arkadaşı dinamo ile lambasını yaktığı bisikletiyle bize geldi. Bisikletten iner inmez ışık söndü. "Lamba neden söndü?" diye sordum. Herhangi bir anahtarı kapadığını görmemiştim. "Dinamo," dedi. "Pedal çevirmeyi bıraktım." O babamı görmek için içeri girdiğinde kendim denemek için bisiklete atladım. Lambayı neyin çalıştırdığını anlamak istiyordum. Gerçekten de birkaç metre pedal çevirdikten sonra ışık yandı. Bisikletten inip ters çevirdim ve lambadan uzanan kabloları dinamonun iliştirilmiş olduğu arka tekerleğe kadar takip ettim. Dinamonun lastiğe sürten kendi metal tekerleği vardı. Pedalı elimle çevirdiğimde tekerlek dönüyor, dinamonun tekerleğini de döndürüyordu. O zaman da lamba yanıyordu. Bunu kafamda oturtamıyordum. Bir tekerleğin dönmesi nasıl ışık yaratabilirdi? Çok geçmeden dinamosu olan herkesi durdurmaya ve onlara bunun nasıl çalıştığını sormaya başladım. "Neden pedal çevirirken lamba yanıyor?" diye soruyordum. "Dinamo dönüyor bu yüzden." "Döndüğünü biliyorum ama neden işe yarıyor? Sırrı ne? Bilmiyorum. Biraz oynayabilir miyim? Keyfine bak." Tekerleği çevirip ışığı izliyordum. Bir gün babamın arkadaşının bisikletiyle oynarken tellerin ampulden gevşemiş olduğunu fark ettim. Tekerlek dönerken kazayla metal gidonun ucuna dokundum ve bir kıvılcım gördüm. Bu bana bir sonraki fikrimi verdi. Bir gün öğleden sonra Gofre ile birlikte aynı bisikleti ödünç aldık. Ters çevirdik ve telleri bir radyonun artı eksi kutuplarına, normalde pillerin değdiği yerlere bağladık. Pedalı çevirdiğimizde hiçbir şey olmadı. Sonra telleri doğruca gidonumun ampulünün dibine bağladık. Bu kez pedalı çevirdiğimde ışık yandı. Pilleri radyodan çıkarıp sıraladım ve bu kez pillerden ampule tel uzattım, ışık yine yandı. Bay Gofrey, "Deneyim dinamo ve ampulün düzgün bir şekilde çalıştığını gösteriyor," dedim. "O halde neden radyo çalmıyor?" "Bilmiyorum," dedi. "Bir de şuraya bağlamayı deneyelim." Radyonun üzerinde AC yazılı bir yeri gösteriyordu ve telleri oraya soktuğumda radyo çalıştı. Heyecanla bağırdık. Ben bisikletin pedalını çevirirken Bill Kaunda'nın Radyo 2'deki müziğini duymuştuk ve Gofrey dans etmeye başlamıştı. "Devam et," dedi. "İşte böyle. Çevir pedalı." "Hey, ben de dans etmek istiyorum. Sıranı bekle." Farkına bile varmadan alternatif akımla direkt akım arasındaki farkı keşfetmiştim. Elbette ki çok uzun zaman sonrasına kadar bunun ne anlama geldiğini bile bilmeyecektim. Birkaç dakika bu şekilde elimle pedalı çevirdikten sonra kolum yoruldu ve radyo yavaşça sustu. Düşünmeye başladım. Gofre ile birlikte dans edebilmemiz için pedalın dönmesini nasıl sağlayabiliriz? Dinamo bana elektriği tattırmıştı ve kendi elektriğimi yaratmanın bir yolunu bulmak istiyordum. Malabililerin sadece %2'sinin elektriği vardı ve bu çok büyük bir sorundu. Elektrik olmaması, ışık olmaması anlamına geliyordu ki geceleri hiçbir şey yapamıyordum. Ders çalışamamam veya radyo onarımlarımı bitirememem bir yana, geceleri karanlıkta hamam böcekleri, fareler ve örümcekler de duvarlarda dolaşıyordu. Güneş battığında ay yoksa herkes yaptığı işi bırakıyor, dişlerini fırçalayıp yatağa giriyordu. Gece 10'da, hatta 9'da değil, akşam 7'de. Akşam 7'de kim yatar ki? Şey, size söyleyeyim, Afrika halkının çoğu. Çoğu aile gibi benim ailemde geceleri etrafı görebilmek için gaz lambaları kullanıyordu. Bu lambalar kumaş fitilli, yakıt dolu ve tepesi bükülerek kapatılmış bir Nido süt tozu kutusundan yapılıyordu. Yakıt çok pahalıydı. İyi fiyata alınabilecek tek yer olan petrol istasyonu da 7 kilometre uzaktaki Muntamada'ydı. Lambalar insanın gözlerini yakan ve öksürten yoğun siyah bir duman yayıyordu. Elbette ki dumanın çıkmasını önleyen, özel tepeli camdan yapılan lambalardan alabilirdiniz ama çoğu kimse bunları alacak para bulamazdı. Ülkemizin elektriği güneyde bulunan Şire nehrindeki türbinleri kullanarak elektrik üreten Malawi Elektrik Dağıtım Şirketi Eskom aracılığıyla devlet tarafından sağlanıyordu ki bu da benim için daha sonra açıklayacağım başka bir merak kaynağıydı. Paranız ve bolca sabrınız varsa Eskom'dan evinize elektrik getirmesini isteyebilirdiniz. Bir kamyonete otostop çekerek Kasungu'ya gider, oradan minibüsle 100 kilometre mesafedeki Lilongwe'ye geçer ve Eskom'un Magetsi'deki ofisine ulaşırdınız. Binlerce Vaşa ödeyerek başvurunuzu yapar, bulabilmeleri için evinizin haritasını verirdiniz. Şanslıysanız başvurunuz onaylanabilir, işçiler evinizi bulabilir ve bir direkle kablolar yerleştirebilirlerdi ki bunların masrafında yine kendiniz karşılardınız. Nihayet elektrik evinize ulaştığında saat 10'a kadar radyonuzdaki müzikle dans edeceğinizi düşünerek mutlu olurken devlet elektrik kesintileri uygulardı ve bu da genellikle her hafta hava karardıktan sonra olurdu. Yani o ana kadar para ve sıkıntı boşa giderdi. Saat 7'de yatağa girmek neredeyse daha kolaydı. Elektrik sorunumuzu büyüten diğer bir etken de ormanların yok edilmesiydi. Büyük babamın bana anlattığına göre ülke bir zamanlar ormanlarla kaplıydı. O kadar çok ağaç vardı ki insan öğle saatinde önünü görmekte zorlanabilirdi. Ama yıllar boyunca büyük tütün firmaları ağaçların çoğunu kesmiş, açık artırmaya çıkarmadan önce tütünleri kavurmakta kullanmıştı. Yerel tütün çiftçileri yaprakları kurutmak için kurdukları barınaklarda odun kullanıyordu. Ama bu yapılar termitler yüzünden asla bir sezondan fazla dayanmıyordu. Ağaçların geri kalanı elektriğimiz olmadığı için yemek pişirmekte kullanılan odunlardı. Wimbe yakınlarında sorun o kadar ciddiydi ki birinin bir avuç odun bulabilmek için bisikletiyle 15 kilometre gidip geldiğini sık sık görebilirdiniz. O bir avuç odun ne kadar dayanırdı ki? Bunu çok az kişi anlıyor ama biz Malawilileri yoksulluğa mahkum eden şeylerden biri ormanları yok etmek. Ağaçlar olmadan yağmurlar sellere dönüşüyor ve toprağı bütün mineralleriyle birlikte alıp götürüyor. Bir sürü pislik ve çöple dolu olan toprak Şire Nehri'ne akıyor ve barajları tıkayarak türbinleri kapanmasına neden oluyor. O zaman elektrik santralleri bütün faaliyetlerini durdurarak nehri temizlemeye odaklanıyor. Bu da elektrik kesintilerine yol açıyor. Bu süreç çok pahalı olduğu için elektrik şirketi fazladan para alarak elektriği karşılamayı daha da zorlaştırıyor. Kıtlık ve seller yüzünden satacak ürün, tıkanmış nehirler ve yüksek fiyatlar yüzünden de elektrik olmayınca birçok kişi yakacak odun bulmak için ağaç keserek veya bunları kömür diye satarak ailesini doyuruyor. İşte bizim oralardaki durum böyle. Yakınlardaki tütün firmalarından birine elektrik sağlayan bu elektrik hatlarından biri, aynı zamanda Gilbert'lerin evine de bağlıydı. Babası Şef Wimbe olduğundan direklerin ve tellerin parasını ödeyebilmişlerdi. Ben küçükken Gilbert'lerin evine ilk kez gittiğimde, evin içinde dolaşırken bir duvara dokunduğu her seferinde o odada ışık yandığını görerek şaşırmıştım. Sadece bir duvara dokunarak. Elbette ki sadece bir elektrik düğmesine bastığını artık biliyorum. Ama o günden sonra Gilbert'i her ziyaret edişimde ve onun duvarlara dokunarak ışıkları yakıp kapadığını görüşümde hep şöyle düşündüm. Neden ben de duvara dokunup ışıkları yakamıyorum? Neden hep karanlıkta sıkışıp kalan ve kibrit arayan benim? Ama evime elektrik getirmek basit bir bisiklet dinamosundan fazlasını gerektiriyordu ve ailem bunun parasını ödeyemezdi. Bir süre sonra bu konuda düşünmeyi bırakıp daha önemli şeylere odaklandım. Örneğin bunlardan biri ilkokuldan mezun olmamdı. Eylül ortalarında Wimbe İlkokulu'ndaki öğretmenlerimiz hepimize şans dileyerek nihayet final sınavlarımızı yaptı. Son aylar boyunca çok çalışmıştım. Gece geç saatlere kadar oturup gaz lambasının ışığında yıllar öncesine ait kitapları karıştırmıştım çünkü standart 8 sınavı her şeyi kapsıyordu. Tarım derslerimi gözden geçirmiş, yer fıstığı yetiştirmekle ilgili özel toprak hazırlama tekniklerini hatırlamış, çeşitli tarımsal kayıtlara bakmış, tavuklarınızın Newcastle hastalığı ve veya başka türde rahatsızlıkları olup olmadığını nasıl anlayacağınızla ilgili bilgilerimi tazelemiştim. Sosyal ve çevresel bilimde kamu çalışanlarının, politikacıların rollerini ve geleneksel bölge yönetim yapısını okumuştum. Şikeva dersleri basitti. Bu yüzden zamanımı büyük ölçüde İngilizceye, cümle kurulumlarına ve hikayelere ayırmıştım. En sevdiğim hikayelerden biri, bir sabah kuş avlarken uzaylılar tarafından kaçırılan Yembe Dodo adında bir çocukla ilgili olan Malkvete'ye yolculuk idi. Bir filden daha geniş olan yaratıklar ağaçlardan daha uzun boylu ve üç gözlüydüler. Çocuğu uzay gemilerine alıyor ve kuşlarını yiyorlardı. Böyle bir şeyi hayal bile edemiyordum. Sınav 3 gün sürüyordu. Birinci gün sosyal bilgiler ve İngilizce, ikinci gün şikeva ve matematik, üçüncü günde temel fen dersleriydi. Bu 3 gün siyah beyaz kağıtlar, ucu kırılan kalemler ve tuhaf test sorularıyla geçti. Yüzdeler, eşkenar üçgenler, çevre hesaplamaları, kümeste kan bulduğum takdirde iyot mu, amprol mu uygulamam gerektiği konularında kafa patlatırken tırnaklarımı kemiriyordum. Sonunda sinirlerim çok fazla gerilmişti ama kendimi yine de iyi hissediyordum. Notlarımızın açıklanmasına daha 3 ay vardı. Sınavı geçmişsem devletin seçeceği bir ortaokula gitmeye hak kazanacaktım. Bölgedeki 6 olası okuldan sadece 3'ü yatılıydı. Herkes devletin en iyi desteği yatılı okullara verdiğini bildiğinden bütün ciddi öğrenciler bu okullara gitmek istiyordu. Bir okulda tek başıma yaşamamın inanılmaz olacağını düşünüyordum. Ama nereye yazılırsam yazılayım, dersler Ocak ayında başlayacaktı. Bu gerçekleştiğinde erkek olma yolunda önemli bir adımı geçmiş olacaktım. Ortaokul bedava değildi, bu yüzden çok az Malawi'li kaydolmayı düşünürdü. Ablam Annie, Muntama'da sadece ortaokula gitmekle kalmamış, aynı zamanda yarıya kadar da bitirmişti. Onu çok kıskanıyordum ama artık benim zamanım geliyordu. Bana göre bu başka bir önemli kilometre taşı demekti. Öncelikle sonunda ilkokul şortlarından kurtulup uzun pantolon giyebilecektim. Sınavı bitirdikten sonra dışarıda Gilbert'i bekledim. "Artık şortlardan kurtulduk dostum," dedi. "Kesinlikle. Okullar açılana kadar da sabahları boşuz. Ne yapacağız?" "Ava çıkalım. Çok uzun zaman oldu." "Evet, haklısın." Okul tatilinden hoşlansam da yaşım büyüdükçe tatiller artık eskisi kadar eğlenceli gelmiyordu. Tarlada sürekli yapılması gereken işler vardı ve babamın yardıma ihtiyacı oluyordu. Darı hazırlığı için toprağı temizleyip işlemek bir yana, Eylül ayı aynı zamanda tütün ekimine hazırlandığımız dönemdi. Tütün tohumları fazladan ilgi ve dikkat gerektiriyordu. Daha önce belirttiğim gibi tütün tohumları ilk önce toprağın daha verimli olduğu Damboda'da ekiliyordu. Artık okul bittiği için her gün oraya dönüp yeni ekinleri sulamak, her birinin güneşe karşı sağlam durması için eşit miktarda sıvı almasına dikkat etmek gerek benim görevimdi. Bunu Aralık ayına kadar yapacak, ondan sonra bitkileri toplayacak ve tarlalarımıza aktaracaktık. Eylül sonlarına doğru bir gün işimi bitirdikten sonra Gilbert'le birlikte birkaç el babo oynamak için pazar yerine gittim. Eve dönerken tuhaf bir şey fark ettim. Gilbert'lerin evinin bahçesinde 10 kişi toplanmış kısık seslerle ve ciddi yüzlerle konuşuyorlardı. Bazıları kalabalığa karışmıştı ama çoğunluğu kadındı ve başlarına parlak renkli mubangolar sarmışlardı. Her birinin elinde boş sepetler vardı. Gilbert onları gördüğüne şaşırmayınca kim olduklarını sordum. "Köylüler," dedi. "Yiyecekleri tükendiği için babamdan yardım ya da ganyu istemeye geldiler. Bazıları buraya ulaşabilmek için günlerce yürümüş." Ganyu günlük yemeği anlamına geliyordu ve Malawi'de birçok kişi açlık sezonunda bu şekilde hayatta kalıyordu. Babam tütün tarlalarında ganyu uygulaması yapmış, birkaç kilo darı unu karşılığında sıralar kazdırmıştı. Bölgede aç kalmamak için genellikle ganyuya güvenilirdi ki Bu insanları burada görmek beni bu yüzden şaşırtmıştı. Neden gidip çalışmıyorlar diye sordum Gilbert'e. Denediler dedi. Ama bu yıl tarlalarda fazla iş yok. Peki baban ne yapacak? Onları doyuracak. Seçeneği yok. Liderleri o. Bu doğruydu. Dış köylerdeki darı etkinleri seller ve kuraklık döneminde bizimkinden bile daha kötü duruma gelmiş, sadece 4 ay sonra depoları kurumuştu. Çok geçmeden pazar yerinde hepimizin yiyeceği tükenmeye başlamıştı. Bir gün Bay Banda'nın dükkanından annem için tuz alırken onun kıtlıkla ilgili konuştuğunu duydum. Her Haziran hasattan sonra Bay Banda burasıyla Kasungu arasındaki çeşitli köyleri ziyaret eder, açlık sezonunda genellikle çok daha yüksek fiyattan satmak için kilolarca darı alırdı. Ama bu yıl ambarlar boştu. Masaka'ya kadar gittim ve hiçbir şey alamadım, dedi. Şimbiya'da bile bir şey bulamadım ki genellikle ürünleri boldur. Gördüklerime inanamadım. Babama Gilbert'in evinde olanları ve Bay Banda'nın söylediklerini anlattım. Bunun farkında olduğunu ve endişelenmemiz gerektiğini söyledi. Genellikle açlık sezonunda insanlar yakınlardaki büyük devlet tarlalarına gider ve darı alırdı. Her yıl kendi yiyeceklerini üretir, fazlalarını satarak para kazanırlardı. Ona pazar yerindeki insanların devlet tarlalarının bile boş olduğunu söylediğini açıkladım. Devlet fazlaları tutuyor dedi babam. Orada bir şey yoksa devlet darıyı Admarch'a götürür ve insanlar oradan alabilir. Admarch, tarım, gelişim ve pazarlama şirketi. Darıyı pazarda indirimli satan bir devlet firmasıydı. Orada genellikle devlet tarlalarından çıkarılan darı fazlası satılırdı. Her yerde gidip uygun fiyattan kilolarca darı alabileceğiniz Admarch depoları vardı. O insanların seni endişelendirmesine izin verme evlat, dedi babam. Durum ne olursa olsun asla aç kalmayacağız. Ama Eylül sonlarına doğru bir gün öğleden sonra babamın annemle konuştuklarını duydum. Malawi Kongre Partisi'nin pazar yerindeki bir mitinginden geliyordu. Bu parti Başkan Banda'nın liderliğini yaptığı muhalefet partisiydi. Yüzlerce kişi katılmıştı ve muhalefet yetkilileri sahnede durarak vurucu bir konuşma yapmıştı. Başkan Muluzi'nin haydutlarından bazıları, genç demokratlar, mitingi durdurmaya kalkışmıştı ama köylerden gelen çiftçiler onlara karşı koymuş, sahnedekilerin konuşmalarını sürdürmesine izin vermişti. Bu adamlar korkunç bir haber veriyordu. Birkaç ay önce Başkan Muluzi'nin adamları, bütün ürün fazlamızı para kazanmak için satmıştı. Çoğu kamyonlarla Kenya sınırına götürülmüştü. Buna ek olarak milyonlarca vaşa kayıptı ve hükümetten hiç kimse sorumluluğu üstlenmiyordu. Fazlalık olmadığını söylüyorlar dedi babam. Bu yıl hepimizin için bir felaket olacak. Sadece Tanrı'ya güvenebiliriz dedi annem. Gerçekten olan şuydu. Önceki yıl yaşanan seller ve kuraklık yüzünden halkın anladığından çok daha büyük bir yiyecek açığı oluşmuştu. Buna ek olarak uluslararası yetkililer, Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası yiyecek stoklarımızın bir bölümünü satarak dış borçların ödenmesi için devleti zorlamıştı. Ama devlet yetkilileri stokların tamamını satmış, acil durumlar için hiçbir şey ayırmamıştı. Ürünlerin nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Bazıları Kenya ve Mozambik sınırı diyordu. Diğerleri her zamanki gibi büyük bölümünün Ardmaş'a gittiğini ama yetkililerin ürünleri orada çok uzun süre tuttuğunu ve hepsinin bozulduğunu öne sürüyordu. Kaliteli darının büyük bölümü devlet bağlantısı olan seçkin tarlalara satılmıştı. Bu kişiler yiyecek sıkıntısını önceden fark etmiş ve bu korkunç durumdan yararlanmıştı. İnsanların yiyeceklerinin tamamen tükenmesini bekleyecek ve fiyatı %100 arttıracaklardı. Babam haklıydı. Bizi bir felaket bekliyordu ama ne kadar kötü olabileceğini o bile anlamamıştı. Tahmin ettiğim gibi Ekim ayının ilk haftası darı fiyatları 150 başalık normal sezon fiyatından 300'e çıktı. Bu olduğunda insanlar başka yiyeceklere yöneldi. Bir gün akşam yemeğinden önce midem guruldarken komşumuz Bay Mivali'nin ağaçlarında olgun mangolar olup olmadığını görmeye gittim. Oraya ulaştığımda Mivali ve ailesi yemeğe oturmuştu. "Eh Nidima Lima," dedim. "Yiyecek buldum. İyi zamanlama ha?" Daha bunu söylediğim anda kabak yapraklarıyla haşlanmış mango yediklerini gördüm. Mangolar henüz olgunlaşmamıştı. Renkleri yeşildi ve muhtemelen çok ekşiydi. Yenmeye hazır değillerdi. "Nidima Lima dedin," dedi Mivali gülerek. "Ama gördüğün gibi mangoları sima olarak yiyoruz. Ne yazık ki yiyecek filan bulamadın." Daha sonra Mivali'nin tarlalarında tanımadığım bir grup adamın sıra kazdığını gördüm. Başka köylerden gelmiş, Gilbert'in evinde toplanmış olan kişilerdi. Birkaç saat sonra oradan ayrılırken her birinin elinde çalışmalarının karşılığında ödeme olarak o yeşil, olgunlaşmamış mangolardan bir avuç vardı. Birkaç gün sonra pazar yerinde yürürken daha önce hiç görmediğim bir şey fark ettim. Birkaç kadın yola naylonlar sermiş, gaga satıyordu. Gaga, darı tohumlarının dışından çıkarılan şeffaf zardır. Normalde bu zarlar değirmende ayrılarak atılır veya hayvan yemi olarak satılır. Benim için bunlar kuş tuzaklarında kullanılacak mükemmel yemlerdir. Gaga aynı zamanda büyük babamın çok sevdiği kaşaso içkisinin yapımında da kullanılırken birçok kadın yakacak olarak da tercih eder. Çok yoksul insanların zor zamanlarda gaga yediğinde duymuştum ama içinde o kadar az besin vardı ki yiyecek olarak bile kabul edilmez. Tavuklarımıza gaga vermemiz için bunu değirmenlerde yerden kendimiz toplamamız gerekir. Ama şimdi darının kovası 300 vaşaya satılırken dev çuvallara konmuş gaganın 100 vaşaya satıldığını görüyordum. Yani bir ay öncekine oranla 10 kat daha pahalıydı. İnsanlar ellerinde metal kovalarıyla bekliyor, hatta birbirlerini itiyorlardı. "Çekil, önce ben geldim. Hepimiz açız kardeşim, bunun ilki sonu olur mu?" Yolun aşağısında da aynı hikaye tekrarlanıyordu. Bir saat sonra geri döndüğümde bütün gaga satılmıştı. Tam o sırada biri gecenin yarısında beni uykumdan uyandırıyormuş gibi şiddetle irkildim ve eve doğru koşmaya başladım. Aylardır annem her şeyi normalmiş gibi yemeklerimizi hazırlıyordu. Kardeşlerim ve ben her sabah işlerimizi yapmaya başlamadan önce birer kase darımızı yiyorduk. Öğle ve akşam yemeklerinde hardallı veya fasulyeli simaya yiyorduk. 13 yaşında bir çocuk olarak muazzam bir iştahım vardı ve tabağımı tepeleme dolduruyordum. Elbette ki kıtlığın, kötü hasadın ve muhalefetle ilgili haberlerin farkındaydım ama bütün bu sorunlar sanki başkasının başına geliyormuş gibiydi. "Biraz daha," diyordum akşam yemeklerinde. "Evet, işte böyle." Ama insanların gaga için itişip kakıştığını gördükten sonra gözlerim açılmış, içimi derin bir korku kaplamıştı. Patikadan evimize doğru koşarken mideme bir yumruk oturdu. Depomuzun kapısında durduğumda korkum daha da güçlendi. Ürünümüzü doldurduğumuz 5 çuvaldan geriye sadece ikisi kalmış, zihnimde onlar da çoktan gitmişti. Çuvallara bakarken bütün yiyeceğimiz bitmeden önce ne kadar un alabileceğimizi hesaplamaya çalıştım. 2 çuval 6 kova ediyordu. Bir kova ailem için 12 öğün demekti ki bu da 72 öğün ve 24 gün ederdi. Bir sonraki hasada ne kadar olduğunu saydım. Yeşil dove mısırlarının bizi hasta etmeden yenebilecek kadar olgunlaşması için 210 günden fazla vardı. Yemek bulana kadar 210 gün geçecekti ve tek bir tohum bile ekmemiştik. Bunu yaptığımızda yağmur yağacağı veya gübre alabileceğimiz de garanti değildi. Bu durumda bir aydan kısa süre yetecek kadar yiyeceğimiz vardı ve sonrasında nasıl hayatta kalabileceğimizi bilmiyordum. Bir daha sefere annem değirmenden döndüğünde unumuz iri taneli ve gaga doluydu. Biraz fazla elde edebilmek için herkes ürününü bu şekilde öğütmeye başlamıştı. Birkaç gün sonra babamın pazarda satmak için keçilerimizi güttüğünü gördüm. Malawi'deki birçok kişi gibi bizim de canlı hayvanlarımız tek zenginliğimiz. Bu dünyadaki statümüzdür. Şimdi onları birkaç kova darı karşılığında satıyorduk. Kanyenya barbekü tezgahlarını işleten adamlar şimdi çok güçlüydü ve fiyatları istedikleri kadar düşürebilirlerdi. Keçilerden biri Mankalala'ydı. Uzun boynuzları olan bu küçük tekeyi çok severdim. Boynuzlarını tutmama izin verirdi ve benimle güreşirdi. Hatta bazen oyun olsun diye kambayı kovalardı. Baba, neden keçilerimi satıyorsun? Ben bu keçileri seviyorum. Bir hafta önce fiyatı 500'dü, şimdi 400'e düştü. Üzgünüm ama daha fazla düşmesini bekleyemem. Mangalala ve diğerleri uzun bir iple ön ayaklarından birbirlerine bağlanmışlardı. Babam patikada ilerlemeye başladığında tökezleyerek izlemek zorunda kalıp melediler. Kendilerinin neyin beklediğini biliyorlardı. Mangalala kendisine yardım etmemi ister gibi dönüp bana baktı. Kamba bile inleyerek birkaç kez havladı ama onları hayal kırıklığına uğratmak zorundaydım. Ne yapabilirdim ki? Ailemin doyması gerekiyordu.